Ayrım 33, sayfa 359. Ultimatum, Anders de la Motte. 46. Bölüm. Karanlık çökmeye başlamıştı ve Persson aradığında Julia, Kelstavik'e dönen yolu neredeyse yaralamıştı. Güney banliyölerindeki bir izci kulübesinde çatışma olmuş, Ebu Hamza'nın damadı ve iki adamı ölmüş, kasabın baldızı da, tam teyakkuz halindeyiz. Derhal oraya gitmeni istiyorum, mesai dışıymış, fazla mesai sınırıymış, anlamam. Kolander ve ben yoldayız, geri kalan herkes de öyle. Persson Julia'ya itiraz edemeden telefonu kapattı. Kahretsin, Julia arabayı bir cebe çekti. Valin ertesi sabah kayıkhaneyi incelemek üzere güvenilir adli tıp uzmanları ayarlayacağına söz vermişti. Adalet Bakanı'nın günlük programına erişimi olduğu için Stenberg'in orada ailesiyle olduğunu biliyordu. Ama Rosenblatt'taki basın toplantısı için en geç yarın sabah büyük ihtimalle şehre geri dönerlerdi. Böylelikle beton zeminin derinlemesine bir incelemesi için hiçbir engel olmayacaktı. Ama sabaha kadar bekleme düşüncesi Julia'nın aklına yatmıyordu. Onu ve Amante'yi yakalayan güvenlik polisi korumaları olay hakkında bir rapor yazmış, hatta muhtemelen Stenberg'in yakın çevresinden birilerine olaydan bahsetmiş olmalılar ki, bu da en kötü ihtimalle failin peşine düşüldüğünü anlaması demekti. Zor bir ihtimal de olsa Julia'nın bu riski göze almaya niyeti yoktu. Bu yüzden kayıkhane gece boyunca izlenmeliydi. Yanına termos, gece görüşü dürbün ve çeşit çeşit sandviç almıştı. Ve tabancasıyla kurşun geçirmez yeleğini. Ama şimdi eğer normal işini korumaya dair en ufak bir niyeti varsa planlarını değiştirmesi gerekiyordu. Oturup bir süre düşündü, bir yandan da ayaklarıyla arabanın zemininde gergin bir ritim tutturdu. Sonra motoru çalıştırdı, tekerleri gıcırdatan bir U dönüşü yaptı ve güneye sürmeye başladı. Atıf arabayı istikametinden birkaç sokak ötede durdurup yolun geri kalanını yürüdü. Doğru adresi bulmak sorun değildi. Mesafesini koruyup evden birkaç yüz metre uzakta gözetlemek için uygun bir yer buldu. Dev villa dört yandan ışıklandırılmıştı ve iyi korunmaktaydı. Duvar, otomatik kapı, kameralar. Bunlar yetmezmiş gibi iki göz korkutucu sivil polis sokaktan çok da uzak olmayan bir arabada oturuyordu. Atıf tüm bunlara rağmen içeri girmeliydi. Dilini yanaklarının içinde gezdirdi. Yaraların sert kenarlarını, pıhtılaşmış kanın pürüzlü yüzeyini hissetti. Demir tadını, yorulmuştu. İtiraf edebileceğinden fazla yorulmuştu. Her şeyden çok arabaya geri dönmek, koltuğu arkaya indirmek ve bir süre uyumak istiyordu. Gücünü toplamalıydı. Ama seçeneği yoktu. Bu akşam olmalıydı. Birkaç saniye gözlerini kapattı ve çölün üstündeki yıldızlı göğün görüntüsünü aklına getirmeye çalıştı. Nihayet başarmıştı. Onları orada hayal etti. Tindra'yı, annesini, teyzesini, Natalie'yi emniyette, güvende, kendi sayesinde. Evin arkası ufak bir ağaçlığa bakıyordu. Tıpkı çizimdeki gibi bir patika, yüksek duvardaki bir kapıya çıkmaktaydı. Köpeğinizi gezdirmek ya da mülkten biraz daha gizli bir biçimde ayrılmak istiyorsanız en hızlı yolu bu kapıydı. Kapının ardında tuşlu ve kameralı bir diyafon vardı. Atıf havaalanındaki adamın ona verdiği gazetenin üstünde yazılı kodu tuşlayıp kare tuşuna bastı. Kilit bir ses çıkardı ve kapı açıldı. Silahını kemerinden çıkarıp yanında tutarak olabildiğince hızlı bir biçimde bahçeyi geçti ve arka merdivenlere yöneldi. Güvenlik kameralarının kendisini görebileceğini biliyordu ama bunun artık bir önemi yoktu. 10 metre bile kalmamıştı ki arka kapı hızla açıldı ve Susan'la dışarı çıktı. Elinde Atıf'a doğrulttuğu bir tüfek vardı. Atıf durdu. Tabancasını zemine doğru tutmaya devam etti. Susan onu vurmayacaktı, en azından şimdilik diye düşündü. Hala Gilsen'in parasına ihtiyacı vardı. Ne zaman geleceğini merak ediyordum. Susan'ın sesi buz gibi soğuktu. Daha doğrusu gelmeni umut ediyordum. Bende istediğim bir şey var dedi Atıf ve sende de benim istediğim bir şey. Susanna'nın dudağının bir kenarı hafifçe kalktı, çarpık bir gülümseme ortaya çıktı. Tüfek hala dosdoğru Atıf'ın göğsüne çevriliydi. Neymiş o bakayım? Sana nerede olduğumuzu söyleyen, Natalie'nin ölmesini isteyen adam, onun kim olduğunu bilmek istiyorum. Stenberg Carl Erik'in yazdığının havadar salonunda şöminenin karşısındaki berjer koltukta oturmaktaydı. Aslında yazlık neredeyse 200 metrekareye yayılan bu yapı için doğru sözcük değildi. Şöminenin etrafındaki taş duvar av ganimetleriyle doluydu. Geyik boynuzları, hatta bir Kanada geyiğinin doldurulmuş kafası, siyah camdan gözleriyle ters ters ona bakıyordu. Stenberg ölü hayvanların kalıntılarını dekorasyon için duvarlara asmanın esprisini hiçbir zaman anlamamıştı. Ama diğer yandan kayınpederiyle ilgili anlamadığı daha pek çok şey vardı.
Peki şimdi hazır mısın?
Carl Erik ona bir kadeh viski uzatıp sonra kendisi de bir tane doldurdu. Onu Cecilia'ya sormalısın. Basın sözcüsü kahve sehpasının öbür tarafından başını salladı. Hazırsın, hem sunum hem de duygu çok iyi.
Güzel, dedi Carl Erik. Yardımın için teşekkürler Cecilia. Geceyi sonlandırmanın vakti gelmiş olmalı.
Bir beyandı, soru değil. Stenberg'in basın sözcüsü eşyalarını toplayıp odadan çıktı. Stenberg'e bir bakış bile atmadan yapılan imaya itaat etmişti. Onu değiştirmemiz gerekecek, dedi kayınpederi. Kadın kapıyı ardından kapatır kapatmaz. Cecilia harika bir iş çıkardı ama bundan böyle yanında daha tecrübeli birisine ihtiyacın olacak. Müsteşarın için de aynı şey geçerli. Ancak o daha stratejik bir mesele, birkaç ay bekleyebilir. Sen de Carolina bu akşam eve dönüyorsunuz değil mi? Bowman'a söyleyeyim mi sizi götürsün?
Stenberg başını iki yana salladı. Güvenlik polisi bizi götürebilir. Bu gece yatağımda uyusam iyi olur. Böylece yarın dinlenmiş kalkarım ve kendimde olurum.
İyi düşünmüşsün Jesper.
Carl Erik ikna olmuş bir biçimde gülümsedi ve Stenberg'inkinin yanındaki koltuğa oturdu.
Yarın büyük bir gün. Sadece sen ve Carolina için değil, tüm aile için. Bildiğin gibi daha önce de önemli makamlarda bulunduk fakat yarından itibaren sen en parlak yıldızımız olacaksın.
Carl Erik hafifçe Stenberg'in eline vurdu ve bu jestin samimiyeti Stenberg'i şaşırttı.
Küçük bir itirafta bulunmam gerek. Carolina'nın bizi tanıştırdığı günü hatırlıyorsundur. O sırada birkaç senedir beraber hukuk okuyordunuz değil mi?
2,5 dedi Stenberg. Ve bir senedir de yatıyorduk diye düşündü Stenberg. Elbette Carolina kendisine aşırı düşkün babasına bunu söylemeye cesaret edememişti.
Doğru, çok nazik, hoş ve zeki görünüyordun, bunu net hatırlıyorum. Yine de şunu itiraf etmeliyim ki Carolina'nın eş seçimi hakkında biraz şüpheliydim.
Stenberg şaşırmıştı, kayınpederinin fark edeceği kadar.
Sanki biraz...
Carl Erik doğru sözcükleri ararken viski kadehini salladı.
Odaklanamamış gibiydin. Büyük hayalleri olan yetenekli genç bir adamdın ama gelişmek için gücün ya da isteğin yoktu. Çıtayı bile ise alçağa koyuyor ve potansiyelinin tamamını kullanmayı denemiyordun.
Konuşmanın konusu Stenberg için sürprizdi ve bir şey söylemesi bekleniyor muydu ondan da emin değildi.
Ama Carolina doğru kişi olduğuna emindi, hem kişisel hem de profesyonel olarak, diye devam etti kayınpederi. Neyse ki o haklı çıktı, ben de haksız. Babasının kızı.
Carl Erik bir kez daha Stenberg'in eline vurdu.
Esas söylemeye çalıştığım şey şu Jesper, seninle gurur duyuyorum. Dönüştüğün adamla ve başardığımız şeyle gurur duyuyorum. Sen, Carolina ve ben.
Stenberg kayınpederinin gözlerinde bir parıltı gördüğünü düşündü. Carl Erik bir süre bakışlarını kaçırdı. Stenberg'e yeniden baktığında her zamanki ifadesi geri dönmüştü.
Bu noktaya gelebilmek için çok şey feda ettin, bunun farkındayım. Bazen yapmayı tercih etmeyeceğin şeyler yapmak zorunda kaldın. Kaçınacağın kararlar aldın ve muhtemelen bu süreçte birkaç düşman da edindin.
Carl Erik bir süre sustu.
Fakat tereddüt etmeden devam ettin, gözünü büyük ödülden ayırmadın ve dikkatinin dağılmasına izin vermedin. Ve yarın da ödülünü alacaksın.
Ödülümüzü, diye düşündü Stenberg. Feda ettiklerimiz için ödülümüz. Eminim böyle demek istiyorsun.
Karl Erik başını salladı, sanki Stenberg'in düşüncelerini okuyordu.
Geleceğin eşiğinde duruyoruz Gasper, bu yüzden yolumuza çıkabilecek hiçbir şey olmaması önemli. Ne kadar önemsiz olurlarsa olsunlar, sorun çıkarabilecek küçük detayların ortadan kalkması önemli.
Stenberg kayınpederinin bakışlarının kendi gözlerini deldiğini hissetti ve zihnine ulaştığını, neredeyse kaçmak için gözlerini kırpıp başka yöne bakacaktı ama kendini durdurdu. Bunun yerine nötr ve tepelerindeki duvarda asılı Kanada geyiği kadar boş bir ifade takınmaya çalıştı.
Nasıl bir detay olabileceğini bilmiyorum. Parti ben bu işi almadan önce geçmişimi araştırdı ve herhalde basın da aynı şeyi yapmıştır. Kirli çamaşırım yok, ya da belki şöyle demem daha doğru olur.
Sözlerini bakışlarında en ufak bir titreme olmadan söyleyebilmesi onu şaşırttı.
Kirli çamaşırlarımız yok. Yok. Öyle değil mi Karl Erik?
47. Bölüm.
Omar Amante ana caddede arabaların gitmesini bekledi. Önce içinde Stenberg ve karısıyla büyük güvenlik polisi Volvo'su. Takiben yaklaşık 15 dakika sonra kayınpedere ait olduğunu tahmin ettiği siyah bir Audi. Emin olmak için 10 dakika daha bekledikten sonra kayıkhaneye doğru yalnızca yan ışıkları açık bir halde ağır ağır ilerledi. Oraya gitmeden önce Gabriel sonu aramayı düşünmüştü. Ama gerçek şu ki utanıyordu. Ne kadar kötü bir durumda olduğunun farkında değildi. Ta ki eve dönüp banyo aynasındaki yansımasında çılgın görüntüsünü görene kadar. Uykusuzluk, işe bağımlılık ve aklından çıkmayan ceset görüntüleri. Kelepçeler ona neredeyse keçileri kaçırtacaktı. Ancak kendine hakim olmuştu, daha önceki gibi aklını yitirmemişti. Lampedusa, Gabrielson'a orada neler olduğunu anlatmak istiyordu. Bu defa her şeyi, çalışma arkadaşlarının kendisini nasıl ipin ucundan aldığını, üzerine atılıp ellerini ayaklarını kelepçelediklerinde nasıl mücadele ettiğini, duman kokusunu, doktor iğneyi koluna saplayana kadar etrafa hakaretler yağdıran sesini. Bu tekrar olamazdı, olmayacaktı. Kayıkhane tek gerçek ipuçları onları katile yaklaştırabilecek tek şeydi. Bu yüzden Amante onun başında bekleyecekti. Gabrielson bir adli tıp uzmanı getirene kadar oturup bekleyecekti. Gabrielson'un bunu yapacağını biliyordu çünkü o hayatında beraber çalıştığı en iyi polis memuruydu. Kapısının önünde vedalaşırlarken ona bakışı aklından çıkmıyordu. Julia onun için üzülmüştü ki bu Amante'nin en son isteyeceği şeydi. O halde ona hala iş görebildiğini ispatlamalıydı. Bu da bir dedektif gibi düşünmesi gerektiği anlamına geliyordu. En yakınındaki arabaların genelde park ettikleri yerin boş olduğundan ve oradaki tek aydınlatmanın dışarıdaki ışıklardan geldiğinden emin oldu. Kayıkhanede bile bir lamba kapının etrafına yarım daire şeklinde bir ışık saçıyordu. Arabayı geri geri sürüp dönüş yerinin en ucuna çok yakın olmadığı takdirde kimsenin göremeyeceği bir şekilde vahşi güllerin arasına gizledi. Motoru kapattı ve iç ışığın da kapalı olduğundan emin oldu. Sonra yolda aldı, feneri çıkardı ve kayıkhaneye doğru yürüdü. Kapı bir önceki sefer olduğu gibi yine kilitliydi. Herhangi birisinin içeri girmeye çalıştığına dair bir iz yoktu. Tam arabaya dönecekken bir ses duyduğunu sandı. Ağaçlık alanda bir dal çıtırdamıştı. Amante bir süre kıpırdamadan durup kulak kesildi. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışsa da başarısız oldu. Uzaklardan havlamaya benzer bir ses duyuldu. Tuhaf bir sesti. Bir köpeğinkine benziyordu. Fakat bir şekilde farklıydı da, bir geyik olabilir miydi? Şoför mahalline kurulup kapıyı açık bıraktı. Matarasına uzandı. Neredeyse gece yarısıydı. 3-4 saate pürüzlü yaz gecesine güneş doğacaktı. 3-4 saat, sıkıntı değildi. O garip ses yine duyuldu, bu defa daha yakındı. Bu ilginç sesi duyunca ister istemez ürperdi. Bir süre uyuyakalmış olmalıydı. 5-10 dakika belki. Kahve kupasındaki telve soğumuştu. Nöbet yerinde uyuması pek iyi bir fikir değildi. Neyse ki etrafta fark edecek kimse yoktu. Arabanın kapısını biraz daha açıp kahveyi dışarı yere döktü. Kendini ayıltmak için birkaç kere sıkıca gözlerini yumup açtı. Geyiğe kulak kesildi ama ses kesilmişti. Mesanesi dolmuştu bu yüzden Amante arabadan indi. Aracın etrafından dolanıp bagajın arkasında durdu ve en yakın çimenliğe doğru idrarını yapmaya başladı. Gözlerini kapatıp taze idrar ve orman kokusunu içine çekti. O anda geyiğin yine bağırdığını işitti. Cızırtılı uyaran bir sesti ve yalnızca 20 metre kadar uzaktan karanlıktaki ağaçların arasından geliyordu. Amante titredi ve aniden çok huzursuz hissetti. Ensesindeki kıllar tenis tişörtünün yıpranmış yakasına doğru diken diken oldu. Arkasına dönmeye başladı ancak yeterince hızlı değildi. Beyaz akkor bir acı ensesinden yayıldı, vücudunu, kafasını, bilincini ele geçirdi ve sonra her şey karardı. Uçak bir saatten fazla rötar yaptıktan sonra Arlanda'dan havalanmıştı. Natalie ancak iniş takımlarının içeri çekilme patırtısını duyduğunda rahat bir nefes alabildi. Vücudu uyuşmuştu. Sanki başka birisine aitti. Elleri hala titriyor ve safrasının acı tadı çiğnediği iki sakıza rağmen ağzından kaybolmuyordu. Natalie havaalanındaki tuvalette bir klozetin önüne çökmüş, midesinde ne varsa kusmuş ve bir çocuk gibi ağlamıştı. Bir insanı öldürmüştü, bir hayata son vermişti ama kulübede yatan onun cesedi de olabilirdi. Kahrolası oyun sona ermiş olurdu. Yalnızca birkaç hafta önce tamamen normal bir hayatı vardı. Bir daire, bir iş, neredeyse ortalama bir hayat. Şimdi burada sahip olduğu her şey küçük bir valizde başının üstündeki dolaptaydı. Her şeyi geride bırakmış, bir elinde ölü bir kadının sahte pasaportu ve diğerinde yalnızca birkaç gündür tanıdığı küçük bir kız vardı. Tindra'ya uyuduğunu umarak baktı. Ancak küçük kız ağlıyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu ama dudaklarından çıkan tek ses küçük hıçkırıklardı. Natalie onu sardı, başını yine omzuna yasladı, yanağının sıcağını ve nemini hissetti. ''Her şey yoluna girecek.'' diye mırıldandı yumuşak bir sesle. Kızın saçını okşadı, elinin titremesinin geçtiğini fark etti. Onu uyandıran gürültü oldu. Kütürtülü bir sesle giderek yükselen boğuk bir bas notası ona eşlik etmekteydi. Amante gözlerini açtı ve ayağa kalkmaya çalıştı ancak elleri arkasından bağlanmıştı. Hareketinin yol açtı, acı onu serseme çevirdi. Sanki vücudunun bütün elektrik sistemi aynı anda açılmış, acı alıcılarına aşırı yükleme yapılmıştı. Nefes almaya çalıştı. Kapalı alandaki duman onu öksürtmeye başlamıştı. Derken beyni seslerin sıcaklığı ve dumanın ne anlama geldiğini fark etti. Nerede olduğunu ve neler olduğunu. Bir arabanın bagajında bağlanmış halde yatıyordu. Kendi arabasıydı. Ve ince metalin diğer tarafında bir yangın kasıp kavurmaktaydı. Panikten vücudu iyice büküldü. Amante kurtulmak için kullanabileceği tüm kas gücünü topladı. İpe öyle sert yüklenip çekti ki bilek derisi yırtıldı. Ayakları her yöne tekmeler savurdu, sağ, sol, yukarı. Bagajın kapağına gürültülü bir darbe indirdi ve metal büküldü. Bir tekme daha attı, bu defa iki ayağıyla birden. Şimdi bagaj kapağının arasındaki boşluklardan titrek ışığı görebiliyordu. Bir daha tekmeledi. Duman boşluklardan içeri doldu. Anılarıyla birleşip onu daha da paniğe sevk etti. Çığlık attı ve yine tekmeledi. Kapak savrularak açıldı. Bagajın içine bir sıcak hava dalgası girdi. Işık Amante'nin gözlerini aldı ama alıştıkça nerede olduğunu fark etti. Yanan kayıkhanenin içinde bağlı haldeydi. Alevler etrafındaki duvarları yalıyordu. Bazı yerlerde çoktan tavana ulaşmışlardı. Amante kıvranırken bir şekilde ellerindeki ipi çözmeyi başardı. Alevlerin gürültüsü sağır ediciydi. Geçen her saniye şiddetleniyordu. Amante bir şeyler yapmalıydı. Sıcaklık dalgası benzin deposuna ulaşmadan dışarı çıkmaya çalışmalıydı. Ama orada öylece dikili, felç olmuş, vücudundaki her kas taşlaşmış halde kaldı ve ateş etrafındaki oksijeni yutmaya devam etti. Sıcaklık ayakkabılarının tabanlarını eritmeye başlamıştı ve kıyafetleri bedenini yakıyordu. Metal bükülmeye başlarken arabanın tekerlerini ve camlarının patladığını duydu. Ağzını açıp ciğerleri yettiğince haykırdı ve kendini sağ tarafında suyun olması gereken yerdeki alevlere doğru fırlattı. Kıyafetleri tutuştu, sonra da saçları, sırt derisi, sıçradı
ve düştü.
33. ayrımın sonu. Sayfa 369.